kitap 6 nokta körler kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Nalan Çiftçi. Eserin adı Neden Öldürüldüler Kurşunlar Hepimize? Yazarı Orhan Tüleylioğlu. Türü araştırma. UMAK Vakfı Yayınları, 2. baskı Mart 2011 Ankara. ISBN No'su 978 975 8084 99 9. Bu kitap 249 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 28 Kasım 2012. Kurum telefonu 0312 363 77 46. Neden öldürüldüler? Terör ister sağ ister sol görüntülü olsun, isterse de etnik kimliklere bürünsün, sonuç hiç değişmez. İşin kuralı şu: bu terör örgütleri eninde sonunda emperyalizme ve faşizme hizmet ederler. Şovenizme ve juntaların değirmenlerine su taşırlar. Sevr mi, Lozan mı? Sorun budur. Uğur Mumcu, Cumhuriyet, 25 Ekim 1989. Sunuş. Uğur Mumcu, ailesi Ankaralı olmasına karşın 22 Ağustos 1942'de babasının görevi nedeniyle bulundukları Kırşehir'de doğdu. Babası Ankara'ya atanınca Ulus'ta Devrim İlkokulu'nda başladığı ilk öğrenimini Bahçelievler'deki Ulubatlı Hasan İlkokulu'nda tamamladı. Cumhuriyet Ortaokulu ve Deneme Lisesi'ni bitirdikten sonra 1961 Ankara Hukuk Fakültesi'ne girdi. Uğur Mumcu, öğrencilik yıllarında bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunamayacağını kavramış, etkin, coşkulu, çok okuyan, araştıran ve sorgulayan bir gençti. Onun öncülüğünde yapılan toplantılara zamanın politikacıları, bilim ve sanat insanları çağrılıyor, münazaralardaki başarılarıyla dikkati çekiyordu. Daha 20 yaşındayken Türk Sosyalizmi başlıklı yazısıyla Yunus Nadi makale yarışmasını kazandı. Hukuk fakültesini bitirince 1965 bir süre avukatlık yaptı. Sonra dil öğrenmek için İngiltere'ye gitti. Dönüşünde Hukuk Fakültesinin İdari Hukuku Profesörü Tahsin Bekir Baltan'ın asistanı oldu. 12 Mart'ın aydınlara yönelik baskıcı tutumundan o da payına düşeni aldı. Askerliğini yapmak için hazırlanırken tutuklandı, sonrasında sakıncalı piyade sayıldı. Askerlik dönüşü gazetecilikte karar kıldı, üniversiteden ayrıldı. Yön, kim, devrim, Türk solu, ortam, akşam, milliyet ve yeni ortamdan sonra uzun süre Cumhuriyet'te yazdı. Ölümünden önce 25, ölümünden sonra yazılarının toplandığı 40'ı aşkın kitabı yayımlandı. Atatürkçü, laik, cumhuriyetçi, demokrat bir Türkiye'nin Yılmaz savunucusu, devrimci, hep emekten yana olan, hep araştıran ve sorgulayan gazeteci Uğur Mumcu, 24 Ocak 1993 günü otomobiline konan bir bomba ile inandığı değerler uğruna öldürüldü. Eşi Güldal Mumcu, çocukları Özgür ile Özge, Uğur Mumcu'nun ilkelerinden ödün vermeyen kişiliğini gelecek kuşaklara aktarmak, kütüphanesini, arşivini ve tüm yazılarını tarihsel sırasıyla düzenli olarak araştırmacılarının kullanımına sunmak, gazeteciliğe hevesli gençleri araştırmacılık alışkanlığıyla mesleğe kazandırmaya çalışmak gibi amaçlarla, Ekim 1994'te Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı'nı kurdular. Vakıf, Aralık 1995'te amacı doğrultusunda etkinliklerini yaşama geçirmeye başladı. Şimdi genç gazetecileri araştırmaya yöneltmek, insanların düşündüklerini yazıya doğru aktarmalarını sağlamak için yazma seminerleri düzenliyor, başkentlileri sanatsal, bilimsel etkinliklerde buluşturan toplantıların yanı sıra kitaplar yayımlıyor. Uğur Mumcu'nun gazete ve dergilerde 5000'i aşkın köşe yazısıyla, dizi yazıları, söyleşileri yayımlanmış, UMAK yayın bölümü bunların hepsini, bütün yapıtları ve bütün yazıları dizilerinde kitaplaştırmıştır. Yapıtların yeni baskılarına ilk baskılarda gözden kaçan yazılar da eklenerek Mumcu'nun tek satırının eksik kalmamasına özen gösterilmiştir. Çünkü onun canına mal olan bir savaşımla yaptığı araştırmalar, yazdığı yazılar geride bıraktığı en değerli kalıttır. Ölümünden bu yana geçen sürede bu yazıların hala güncel olması ise bu kalıtın önemini anlatmaktadır. Neden Öldürüldüler adını taşıyan araştırma dizimizin elinizdeki 4. kitabında Onat Kutlar, Metin Göktepe, Profesör Doktor Ahmet Taner Kışlalı, Gaffar Okkan ve Doktor Necip Hablemitoğlu cinayetlerinin ardındaki karanlıklar, dava dosyaları, gazete arşivleri ve konuyla ilgili kitaplarla gün ışığına kavuşturuluyor. Kitapta ayrıca öldürülen aydınlarımızın aileleri, yakınları ve dostlarının anlatımlarına da yer veriliyor. Bilimin ve sanatın aydınlattığı bir dünyada demokrasinin yaşama biçimi ve adaletin herkes için olması, bir kişinin bile hak ve özgürlüklerinden yoksun kalmaması için savaşım veren Uğur Mumcu gibi aydınlar, düşündükleri için öldürüldüler. Daha aydınlık bir dünyanın mumcu gibi aydınların çoğalmasıyla kurulacağına inanıyor ve bu inancı aydınlanmacılarla paylaşmanın verdiği güçle mumcunun düşüncelerinin gelecek kuşakları da aydınlatacağını biliyoruz. Düşünenlerin öldürülmemesi, öldürülenlerin hiç unutulmaması dileğiyle. Ak. Kurşunlar hepimize. Orhan Tüleylioğlu. 90'lı yıllarda terör, Türkiye'nin gündeminden hiç düşmedi. Kitle terörü bireysel terörle iç içe gelişti. 2000'li yıllara uzandı, ardarda arda can almaya devam etti. 1994 yılında The Marmara Oteli'nin giriş katındaki Opera Pastanesi'ne konulan bomba, Onat Kutlar ve Yasemin Cebenoya'nın ölümüne neden oldu. 1996 yılında Metin Göktepe gözaltına alındığı yerde dövülerek öldürüldü. Ahmet Taner Kışlalı 1999, Gaffar Okkan 2001, Necip Hablemitoğlu 2002 yılında hedef seçilip öldürüldüler. Karanlıkta kalan cinayetler yenilerini besledi. 17 Mayıs 2006 tarihinde Danıştay 2. Daire üyesi Mustafa Yücel Özbilgin öldürüldü. 19 Ocak 2007 tarihinde bu kez hedef gazeteci Hrant Dink'ti. Cinayetlerin ardından üniversiteler, sivil toplum örgütleri, siyasi partiler cinayetler karşısında tepkilerini açıklıyor, Türkiye'nin üzerinde oyunlar oynandığını söylüyor, hükümet üyeleri ise saldırganların bulunacağını, bu karanlık olayların en kısa zamanda aydınlatılacağını iddia eden demeçler veriyorlardı. Türkiye'yi sarsan bu cinayetlerde kamuoyunun ortak kanısı, atılan bombaların, sıkılan kurşunların hepimizi hedef aldığıydı. Neden öldürüldü bu insanlar? Cinayetlerin önüne neden geçilemedi? Cinayetler neden tüm yönleriyle aydınlatılamadı? Bu soruların yanıtları giz değildi. Yanıtı 19. dönem faili meçhul siyasi cinayetler Meclis Araştırma Komisyonu vermişti. 1995 yılında hazırlanan raporda, devletin içinde suikastlerin üstüne gitmemeyi politika edinmiş, hukuk dışı güç odaklarının bulunduğu, bu odakların cinayetlerin çözülmesini engellemek için duvarlar oluşturduğu örnekleriyle açıklanmış, ancak bu rapor TBMM Genel Kurulu'na dahi gelememişti. Raporun giriş bölümünde şu görüşlere yer veriliyordu. Faili meçhul kalmış cinayetler genelinde olağanüstü bir profesyonellikle işlenmiş cinayetlerdir. Görülen odur ki, ülkemizin çeşitli yönlerinde işlenmiş bu cinayetlerin arkasında iyi eğitilmiş, disiplinli ve güçlü odaklarca desteklenen örgütler ve örgütlenmeler vardır. Bu cinayetlerin her birinin gözdağı vermek, intikam almak gibi kendine özgü ayrı ayrı amaçları olsa da, hepsinin gene de bir ortak amacı vardır. O da demokratik rejimi güçsüz kılmak, yeni demokratik açılımları önlemek, toplumun demokratik rejime olan güvenini sarsmak ve rejimi baskıcı, yasakçı ve kapalı yönetimlere itmektir. Bununla Türkiye'nin iç ve dış dengelerinin ve istikrarının bozulacağı umulmaktadır. Görülen odur ki, faili meçhul cinayetler bazı odaklarca bazı siyasal mücadele yöntemi kullanılarak kamulaştırılmak istenmektedir. Bunlar, demokrasi dışı yollardan iktidar mücadelesi yapan iç odaklar olabileceği gibi, ülkemizin istikrar içinde gelişip güçlenmesini istemeyen dış odaklar da olabilir. Bunların birbirlerine destek vermesi de büyük bir olasılıktır. Toplumu derinden sarsan siyasal cinayetlerin büyük bir çoğunluğunun faillerinin meçhul kalmış olmasının birçok nedeni olabilir. Örneğin güvenlik güçleri için çeşitli yetmezlikler söz konusu olabilir. Ama asıl neden büyük bir olasılıkla bu cinayetlerin ardında son derece karmaşık bir siyasal örgütün var olmasıdır. Bu cinayetler basit birer öldürme olayı değildir. Bunların arkasında birbirleriyle iç içe girmiş çok çeşitli siyasal motifler, ilişkiler ve örgütlenmeler bulunmaktadır. TBMM'de faili meçhul siyasi cinayetler raporu üzerinde bir genel görüşme açılması yaşamsal bir önem taşıyordu. Bu yapılabilseydi devletin içindeki hukuk dışı oluşumların tasfiyesiyle cinayetlerin çözülmesini önleyen duvarların yıkılması da belki sağlanabilirdi. Uğur Mumcu, terör ister sağ ister sol görüntülü olsun, isterse de etnik kimliklere bürünsün sonuç hiç değişmez. İşin kuralı şu. Bu terör örgütleri eninde sonunda emperyalizme ve faşizme hizmet ederler. Şovenizme ve cuntaların değirmenlerine su taşırlar diyordu. Ahmet Taner Kışlalı'ya göre terör, güçsüzlüğün yöntemiydi. Onat Kutlar terörü, herkesin kaybettiği tek oyun olarak nitelendiriyordu. Gaffar Okkan, terör sadece silahla yenilmez diyor, Necip Hablemitoğlu ise Cumhuriyet şehitlerinin öldürülmesini planlayanların ortaya çıkarılamayışında olduğu gibi sadece araç olan tetikçilerin kim oldukları, ideolojileri, tabiyetleri, inanç ya da inançsızlıkları önemli değildir. Yanıltıcı olan sadece tetikçilere bakarak yargıya varmaktır. Doğru yaklaşım ise söz konusu Cumhuriyet şehitlerinin faaliyetlerinin en çok hangi dış ülkenin çıkarlarına zarar verdiğinin belirlenmesinin yanı sıra, aynı ayıpları tekrar vermemek için caydırıcı önlemlerin alınmasıdır. Görünüşünü her fırsatta dile getiriyordu. Neden Öldürüldüler adlı araştırma dizimizin 4. kitabında Onat Kutlar, Metin Göktepe, Profesör Doktor Ahmet Taner Kışlalı, Gaffar Okkan ve Doktor Necip Hablemitoğlu cinayetleri tüm yönleriyle ele alınırken 1994-2002 yılları arasında ülkemizde gelişen önemli olaylara da yer veriliyor. Cinayetlerin, terör olaylarının son bulmasını ve ülkemizde hukukun egemen olmasını dilerken son söz yine Uğur Mumcu'nun. Vicdan sustu, hukuk sustu, insanlık sustu. Göz göre göre öldürüldük ey halkım, unutma bizi. Zaman dizin. 1994, 2 Mart. Depli Hatip Dicle, Orhan Doğan, Leyla Zana, Ahmet Türk, Sırrı Sakık ve Bağımsız Milletvekili Mahmut Alınak'ın dokunulmazlıkları kaldırıldı. Hatip Dicle ile Orhan Doğan, TBMM çıkışında polis tarafından gözaltına alındı. 27 Mart. Normal zamanda yapılan yerel seçimlerde kayıtlı seçmenin %92'si oy kullandı. Oy patlaması gerçekleştiren Refah Partisi, RP, seçimden büyük bir zaferle çıktı ve aralarında büyük kentin de bulunduğu çok sayıda yerleşim biriminde belediye başkanlıklarını kazandı. Yerel seçim sonuçlarına göre birinci sırada DYP %21,4, ikinci sırada ANAP 21 ve üçüncü sırada RP 19,1 yer aldı. DYP ve ANAP 1991 genel seçimlerine göre önemli ölçüde oy kaybına uğradı. 9 Şubat, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Suudi Arabistan ve Libya'dan yardım aldığı iddia edilen RP hakkında soruşturma başlattı. RP'ye kapatma davası açılmasına neden olabilecek bu soruşturmalar henüz sonuçlanmadan Necmettin Erbakan 13 Nisan'da parti grup toplantısında RP bir gün mutlaka iktidara gelecek ama bu geçiş dönemi tatlı mı olacak, kanlı mı olacak, buna 60 milyon halk karar verecek dedi. Erbakan'ın 10 Nisan'da Taksim'de yapılan Bosna mitingini değerlendirirken söylediği bu sözler üzerine Ankara DGM Başsavcılığı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 14 Nisan'da soruşturma başlattı. 5 Nisan. Türkiye 1994 yılında yakın tarihinin en büyük mali krizini yaşadı. Siyasal kadrolar tarafından yapılan inanılması güç hatalar dizisi sonucunda yaşanan kriz Türkiye'ye çok pahalıya patladı. Ülkenin gayri safi milli hasılasında %6'lık bir azalma oldu. Yılbaşında 15 bin lira dolaylarında olan dolar kuru, Nisan ayının ilk haftasında 38 bin liraya çıktı. DYP-SYP hükümeti 5 Nisan'da aldığı bir dizi kararla dengeleri yeniden kurmaya çalıştı. %38,8 oranında devalüasyon yapıldı. Mayıs 1994'te %400 borçlanma kağıtlarını piyasaya sürmek zorunda kaldı. Sonuç, ücretlerin düşürülmesi, işsizlik ve 3 basamaklı enflasyon döneminin açılması olarak kendini gösterdi. 9 Nisan, İş adamı Vehbi Koç ve Sagıp Sabancı, Demirel'den olağanüstü hal ilan edip ekonomiye el koymasını istedi. 16 Haziran, DEP, Anayasa Mahkemesi tarafından kapatıldı. Kapatılma kararından önce yurt dışına çıkan 6 DEP milletvekili Türkiye'ye dönmeyeceklerini açıkladı. 30 Aralık, Taksim'de The Marmara Oteli'nin girişinde Kafe Marmara'da bomba patladı. Arkeolog Yasemin Cebenoyan öldü. Yazar, sinema eleştirmeni Onat Kutlar ağır yaralandı. 1995. 11 Ocak. The Marmara Oteli'nin pastanesinde patlayan bomba sonucunda ağır yaralanan yazar Onat Kutlar, yoğun bakımdaki yaşam mücadelesini kaybetti. 18 Şubat, CHP ve SYP topladıkları kurultaylarıyla iki partinin CHP çatısı altında birleşmesini gerçekleştirdiler. Genel başkanın kim olacağı konusunda ciddi bir sorun ortaya çıktı. Daha sonra CHP Genel Başkanı Baykal ile SYP Genel Başkanı Murat Karayalçın, Hikmet Çetin'in genel başkanlığında uzlaştılar. Çetin, CHP'nin 4. başkanı oldu. 12-15 Mart, İstanbul'un Gazi Osman Paşa ilçesi Gazi Mahallesi'nde 12 Mart günü gece saatlerinde genellikle Alevilerin gittiği 3 kahvenin otomatik silahlarla taranmasının ardından başlayan olaylar kısa sürede büyüdü. Alevilerin çoğunlukta olduğu Gazi Mahallesi'nden Ümraniye'ye sıçrayan olaylarda toplam 22 kişi öldü. 10 Eylül, Hikmet Çetin, yapılan olağan kurultayda aday olmayarak genel başkanlıktan çekildi. Deniz Baykal 681 oyla CHP genel başkanı seçildi. Kurultayda Murat Karayalçın 308 oy aldı. 20 Eylül. Baykal, İstanbul Emniyet Müdürü Necdet Menzir'in görevinden alınması isteğini reddeden Tansu Çiller'le yürüttüğü koalisyon hükümetini bozdu. Çiller, hükümetin istifasını Demirel'e verdi. 21 Eylül. Demirel hükümeti kurma görevini yeniden Tansu Çiller'e verdi. 5 Ekim. Çiller, ANAP ve DSP desteğiyle azınlık hükümeti kurdu. 15 Ekim. Çiller'in azınlık hükümeti TBMM'den güven oyu alamadı. 16 Ekim. Çiller'in azınlık hükümetine güven oyu vermeyen, aralarında Hüsamettin Cindoruk ve Gökberk Ergenekon'un da bulunduğu 10 kişi DYP'den ihraç edildi. 17 Ekim. Demirel hükümeti kurma görevini bir kez daha Çiller'e verdi. 26 Ekim. Erken genel seçimin 24 Aralık'ta yapılmasını da içeren seçim yasası TBMM'de kabul edildi. 30 Ekim. Çiller'in başbakanlığında kurulan DYP-CHP seçim hükümeti Demirel tarafından onaylandı. 24 Aralık. Erken yapılan genel seçimlerden oyların %21,4'ünü alarak 158 milletvekili çıkaran RP birinci parti oldu. 12 partinin katıldığı ve parlamentoda sandalye sayısının 550'ye çıktığı seçimlerde ANAP 132, %19,6, DYP 135, %19,2, DSP 76, %14,6, CHP 49, %10,7 milletvekili çıkardı. 1996, 9 Ocak. Ümraniye E tipi cezaevindeki olaylarda ölen 3 kişinin cenaze törenlerini izlerken, polis tarafından gözaltına alınan Evrensel Gazetesi muhabiri Metin Göktepe, Eyüp'te gözaltına alındığı yerin biraz ötesinde ölü bulundu. Sabancı Holding Yönetim Kurulu üyesi Özdemir Sabancı, Toyotas'a Genel Müdürü Haluk Görgün ve Sekreter Nilgün Hasefe Sabancı Center'da vurularak öldürüldü. 6 Mart, Mesut Yılmaz'ın başkanlığında kurulan ANAP-DYP hükümeti Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından onaylandı. 24 Nisan, Tansu Çiller'in Yüce Divan'a göndermeyi amaçlayan RP'nin TEDAŞ önergesi TBMM Genel Kurulu'nda 179 red oyuna karşılık 232 oyla kabul edildi. 1 Mayıs, İstanbul Kadıköy'deki 1 Mayıs gösterilerinde olaylar çıktı. 3 kişinin öldüğü, 67 kişinin yaralandığı olaylarda birçok iş yeri tahrip edildi. 6 Haziran. Başbakan Mesut Yılmaz, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e hükümetin istifasını sundu. Demirel, hükümeti kurma görevini RP Genel Başkanı Necmettin Erbakan'a verdi. 28 Haziran. RP-DYP koalisyon hükümeti kuruldu. Necmettin Erbakan Başbakan, Tansu Çiller Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı oldu. 30 Haziran. Tunceli'de PKK militanı bir kadın karnına sardığı bombaları bayrak töreni sırasında patlattı. Olayda ikisi astsubay, 6 asker ve bombaları patlatan kadın militan öldü. 8 Temmuz, Refah Yol Hükümeti TBMM'den güven oyu aldı. 27 Temmuz, hükümlülerin haklarına kısıtlama getiren Mayıs genelgesini protesto etmek için 20 Mayıs'ta bazı hükümlülerin başlattığı açlık grevi geride 12 ölü bırakarak bitti. 25 Ekim, Adana Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bahçesinde polislerin arasına giren bir kadın, PKK militanı üzerindeki bombaları patlattı. Kadın militan ve 3 polis öldü, 7'si polis, 11 kişi yaralandı. 29 Ekim, 2 PKK militanının Sivas'taki intihar eyleminde 3'ü polis, 4 kişi öldü. 3 Kasım, Kuşadası'ndan yola çıkan ve Kemalettin Eröge Polis Okulu Müdürü Hüseyin Kocadağ'ın kullandığı 06AC600 plakalı 600 sel Mercedes marka otomobil, Balıkesir'in Susurluk ilçesini geçtikten sonra NATO yolu ya da havaalanı denilen mevkiye geldiğinde yolun sonundaki benzin istasyonundan çıkan Hasan Gökçe yönetimindeki 20RC721 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada Mercedes'te bulunan Hüseyin Kocadağ, üzerinde Mehmet Özbay sahte kimliği bulunan Abdullah Çatlı, Melahat Özbay sahte kimlikli manken Gonca Us ölürken, DYP Şanlıurfa Milletvekili Sedat Edip Bucak yaralı olarak kurtuldu. Otomobilde çok sayıda susturucu ve silah bulundu. Bu kaza tüm Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Bir çeteden söz edilmeye başlandı. Buna göre devlet içinde çete oluşturulmuştu ve söz konusu kişiler bu çeteye mensuptu. Olayın aydınlatılması için geniş bir toplumsal muhalefet oluştu. Konuya yargı, TBMM ve müfettişler el attı. Ancak Susurluk Çetesi olarak tanımlanan oluşumun amacı ve boyutları hakkındaki tartışmalar bitmedi. Birinci ayrımın sonu, sayfa 15.